Ayrım 15.
Bizimkilerden bir müfreze onları kovalamaktaydı. Ama gene de Drosakis'i nişanlamak için vakit buldular. Devrildi Drosakis. Yaralanmış veya ölmüştü bilmiyordum. Sadece karşı hücumu düşünüyordum artık. Tüfeği omuzluyor, koşuyor, yeniden omuzluyordum. Arkadaşlarımın attığı çığlıklar bir vahşiden farksız kılmıştı beni. Ve tam gözümü kısıp nişan aldığım bir sıra sol koluma bir kurşun saplandı. Tek elimle nişan almayı denedim. Açık damarlarımdan ateş gibi bir kan akıyordu. Drosakis ve Kırmızı Dis'le aynı hastanede buldum kendimi. Ne olup bittiğini anesteziden çıkar çıkmaz hatırlamıştım. Kollarımı, bacaklarımı oynattım. Yerli yerinde olup olmadıklarını anlamak için. Sadece sol kolum ağrımaktaydı. Ucuz kurtulmuştum. Yeniden hareket ettirdim vücudumu. Yavaş yavaş, tembelce. Çıplak ayağımın yumuşak yatağa temasından doğan ferahlık. Yaralandım diye neredeyse sevineceğim. Dertler bir zaman için geride kalıyor işte. Doğrulup kalkmayı denedim ama imkansız. Deliksiz bir uykuya yuvarlandım yeniden. Ertesi gün kendi hastalığımı bir kenara atmıştım. Çünkü Drosakis ölmek üzereydi. İki yatak ötemde yatıyordu. Müthiş ateşi vardı ve durmadan bir bardak su istiyordu yanındakinden. Yanındaki ise işitmiyor görünmek için sırtını dönmüştü ona. Israrla su istiyordu Drosakis. Doktorların hiç kımıldamayacaksın dediğini unuttum o anda. Kalkıp su verdim arkadaşıma. Sonra da yanındaki askere dönüp tiksinti taşan bir sesle utan dedim. Ağlayacakmış gibi tepeden tırnağa süzdü beni. Sonra bütün vücuduyla çırpınıp yorganını üzerinden atarak haykırdı. Bak, bak şu halime. Her iki kolu da sımsıkı sarılıydı. Birini bilekten, ötekini de dirsekten kesip almışlardı. Bağışla beni demek istedim ama sesim boğazımda tıkanıp kalmıştı. Kahkahalarla eşlenen küfürler yağıyordu üstüme. Aptal, hayvanın biri işte. Ve ötekiler de açıyordu şimdi organlarını. Eksik, güdük vücutlar gördüm boylu boyunca. Bir kaya parçası gibi çivilenip kalmıştım olduğum yere. Bir asker yaklaştı sonra yanıma, sırtımı dostça sıvazlayarak. Boş ver, üzülme dedi. Zamanla alışır gidersin böyle şeylere. Sakat olup yuvaya dönmek, sağ kalıp cepheye gönderilmekten evladır işin ucunda. Başka bir koğuşta yatan Kırmızı Dis'in gözlerini kaybettiğini ve Drosakis'ten de artık ümit kalmadığını aynı gün öğrendim. Benim talihim de savaşta bütün dostlarımı kaybetmek olacak böyle. Hayır, kaybetmeyeceğim Drosakis'i. Yardım edeceğim ona. Yaşamalı o, yaşamalı. Akşam karanlığı bastırmıştı çoktan. Fırtınalı bir gece. Uğulduyarak esiyor rüzgar. Bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyor. Ard arda çakıyor şimşekler. Kolsuz asker uyuyalım diye bekliyor. Sonra doğrulup kalkıyor yatağından. Uyuduğumuzdan emindir artık. Ve masasının üzerindeki tabağı bir köpek gibi yalamaya başlıyor. Yaklaşıyorum. Söyleyeceğim şeyi kötüye yorma arkadaş. Bırak da sana ben yedireyim. Başını kaldırıp Drosakis işaret ediyor bana. Sen asıl şu müşteriyle meşgul ol diyor. Öyle sanıyorum ki soluğu kesildi. Nikita'ya doğru attım kendimi. Kulağıma, ağzına koyup dinledim. Hayır, nefes alıyor daha. Ama yatağı bir kan gölü halinde. Ameliyat odasına seyirtiyorum yardım istemek için. Sedye dolu ortalık. Üstü başı kan içinde kalmış. Doktorlar ışığın azlığına küfrediyor durmadan. Bütün sevimliliğimi, bütün kurnazlığımı seferber edip aşıyorum engelleri. Başhekime yaklaşıyorum. Ellerini yıkıyor ve bana cevap olarak hasta bakıcılara haykırıyor hiddet içinde. Nasıl girebildi buraya bu? Hanginiz bıraktı bunu? Kör müsünüz yoksa? Bana dönüp çocuk azarlar gibi kükrüyor sonra. Hemen yatağına defol. Gitmeyeceğim, kararlıyım. Gitmem doktor diyorum. Mutlaka gidip görmeniz lazım arkadaşımı. Ölmek üzere. Defol diyorum. Rahat bırak da çalışalım. Çık dışarı. Gelişi güzel birisi değil bu doktor. Değerli bir arkadaş. Koca bir bilgin. Atın bunu dışarı. Ne duruyorsunuz? Bağlayın yatağına. Delirmiş bu. Tamamıyla delirmiş. Hasta bakıcılardan biri gelip arkamdan sarmıştı beni. Sağlam elimle koluna sımsıkı yapıştım. Gerçekten delirmiştim. Gelmesi lazım doktorun dedim. Ölürse siz sorumlusunuz. Gel benimle. Gel de bak inanmazsan. Bırakmam seni. Geleceksin. Geleceksin benimle. Ve geliyor. Zorla getiriyorum. Sürükleye sürükleye. Nikita'nın halini görür görmez bir iğne yapıyor hemen. Sonra da doktorun gelişine kadar ferahlatmak için neler yapmam gerektiğini gösteriyor bana. Derin derin soluyor Drosakis. Su istiyor durmadan ve durmadan sayıklıyor. Niçin Manoli, niçin su vermiyorlar bize? Biliyorum ben, eğil de söyleyeyim kulağına. Başhekimin arkamıza dikilmiş bizi dinlediğini fark etmemiştim. Beni kenara çekip Drosakis'e eğiliyor. Derhal ameliyat odasına. Ve birkaç gün içinde dirildi Drosakis. Konuşuyor, yazıyor, okuyordu. İnanamıyordum gözlerime. Simon'un cebinde bulduğum tomarı hatırladım sonra birden. Kağıtları bir çocuk sever gibi okşayarak Ne vakit aşırmış bunları ya Rabbi dedi. Ve Hafiye'nin yaralandığımız günün tarihini taşıyan raporunu okuduk. Axiotis'le tenha bir yerde bir araya geldiler. Her ikisi de birlikten ayrıldıkları fark edilmesin diye tedbir almışlardı. Konuşmaları şüphe uyandırıcıydı. Harbi muhalif olduklarını ortaya koyan söz ettiler. Kıyamete kadar o suratta kalır inşallah. Cephedeki durum kötüye gittikçe askerlerin maneviyatını yükseltmeye çırpınan hastane müdüriyeti bir takım yalan yanlış söylentiler yayıyordu ortalığa. Aya Yorgi, Bozdağ ormanlarının sisleri arasında atının üzerinde dört nala giderken gözükmüştü ve dendiğine göre Tanrı'nın bizleri himayesine aldığına dair bundan daha kesin bir işaret olamazdı. Gene de birkaç kişi inandı bu martavala. Aşağı yukarı herkes hastanedeki ikametinin her ne pahasına olursa olsun uzatmak tasasındaydı. Ustura ile yarasının dikişlerini kesip pis tırnaklarıyla kaşıyanlar vardı aramızda. Bir kısmı da ateşini yüksek göstermek için termometreyi çarşaflara sürtüyor ya da bulurlarsa kaynar suya daldırıyorlardı. Drosakis'in Lefteri'nin yolladığı gazeteleri okumak üzere bahçeye çıktığını gördüğüm her seferinde kötü bir haber vardır korkusuyla uzaklaşıyordum. Vaziyet ne kadar kötüyse o kadar az konuşulsun istiyordum hep. Drosakis de konuşmaya hevesli görünmüyordu. Dalıp dalıp gidiyor, bundan böyle ne desem boş diyordu sonra. Ve bu da beni büsbütün endişelendiriyordu. Sonunda bir gün askerlerin gizlice elden ele aktardığı bir hükümet organında yayınlanan iki makale benim de elimin altına düştü. Küçük Asya seferi Yunanistan için bir kangren haline gelmiş bulunmaktadır. Müttefikler Küçük Asya'nın derhal tahliyesini şart koşmaktadırlar. Sevres anlaşması çoktandır nazara itibarı alınmamaktadır. Ordu bir an önce ve kuşatılma tehlikesini göze almadan yurda dönmelidir. Bir boğuntu kaplamıştı içimi. Drosakis'e koştum. Bak hükümet gazeteleri ne diyor? Sesimi alçaltmamı işaret etti. Bizim sırtımızda kaymak üzere hangi kızağı hazırlıyorlar bilmek istiyorum diye direttim. Nereye gittiğimizi, sonumuzun ne olacağını bilmek istiyorum. Anlıyor musun? Konuş hadi. Bugüne kadar sen söyler ben dinlemezdim. Ama bugün ben de istiyorum işte konuş. Fırsatı kaçırmayacağını sanmıştım. Tam tersine. Çıkarıp bir sigara ikram etti bana. Acelesiz bir sesle al bakalım dedi. Dostumuz Lefteri'nin hediyesi bu. İzmir'de gezip gezip bize karşı utanç duydukça hediye yolluyor. Cevap vermedim. Titriyordum sinirden. Ne öfkeleniyorsun yahu dedi. Yeni bir şey keşfetmiş gibi bir halim var üstelik. Ben söylerken inanmıyordun ama onların gazetelerinde okuyunca koydu değil mi? Yavaşça kalktı yatağından. Çıkalım dedi. Çınar ağaçlarının altına gidip hava alalım biraz. Cesaretini kaybedeyim deme ha. İhtiyacın olacak. Dağ rüzgarı ferahlık vermişti bana. Bir sıraya oturduk. Nikita inatla gözlerini ovalıyor, konuşmuyordu. Peki ama ne istiyordum ben bu adamdan? Acımasını mı bana? Beni teselli etmesini mi? Yoksa her zamanki gibi beni köpürtüp kendisine karşı hınçlanmaya sürükleyecek olan bir hakikati yeniden dile getirmesini mi? Tatlı ve üzgün bir sesle, önce sana konuşmakta niçin tereddüt ettiğimi söyleyeyim Manoli diye başladı. Yaraya neşter vurmanın sırası mıdır diye düşünmekteyim. Yaraya neşter vurmak, yani bugünkü durumun ötesinde başımıza gelen felaketlerin kaynağına inip temel meseleyi sermek gözlerinin önüne. Küçük Asya seferi şart mıydı? Temel mesele işte bu, anlıyor musun? Böyle bir tartışmaya girebilecek durumda değiliz. Haklı veya haksız olarak o güzelim gençliğimizi tuzağa düşürdüler burada. Burada, Anadolu'nun göbeğinde. Ve bugün çepeçevre ihanetle kuşatılmış vaziyetteyiz. Hepsi birbirini suçlamakta bak. Berrak bakışları bir an yüzümde gezindi. Anlayıp anlayamayacağımdan emin olmak ister gibiydi. Güneşi gece yarısı aramaya kalkışmak boşunadır Manoli. İtilaf devletleri doğu meselesinin kendi çıkarlarına en uygun şekilde ayarladığından beri, yani kapitalistler Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanmasını önlemeye karar verdiği andan itibaren, bizim Küçük Asya'daki davamız ana rahminde ölmüş bir çocuktan farksızdır. Yunanistan'ın rahminde. Bizi Küçük Asya'ya bin bir vaatle göndermiş olanlar şimdi bize hoşt köpek diyor, anlıyor musun? Ama Axiotis'in yüreği paramparçaymış, ama Kırmızıdis'in gözleri kör olmuş, Golis ölmüş, Stepan öksüz kalmış. Umurlarında bile değildir. Yunanistan'ın kaderi onları şunca az ilgilendirmez. Yabancı sermaye kendi çıkarını hesaplar yalnız. Merhamet ve adalet beklemeyeceksin ondan. Temsilcileri Londra ve Paris'teki bürolarına kurulup haritayı yayarlar önlerine. Şöyle bir göz atarlar ve eğer menfaatleri tehlikeye girmişse kendi kaderlerini kendi tayin etme hakkını hatırlarlar halkların. Hürriyet ve bağımsızlık aşığı kesilirler. Ama menfaatleri öyle gerektirdiği vakitte kırmızı kalemi alıp yeni bir çizgi çekerler haritanın üzerine. Güzelim memleketleri ve koskoca halkları siler geçerler. Kırmızı kalem şimdi bizim üzerimizde Manoli. Yunanistan'dan istediklerini bedavaya elde ettiler. Ve onların sıkmış olduğu limonun suyunu bugün Kemal içiyor. Drosakis, Yunanistan'ın rahminde ölen çocuktan ve bir kalem darbesiyle güzelim ülkemizi silip geçen canavarlardan söz ederken çıldıracak gibi olmuştum. Göllerimizin suyu gibi, ana yurdumun menderesi gibi yaşlar akıyordu gözlerimden. Ve düşüncem birdenbire sanki kanatlanıp köyüme doğru uçtu. Bahçesi yasemin kokuları giyinmiş ve kirazları çiçeklere bürünmüş evimize. Drosakis, bağışla beni, utanıyorum. Hiçbir zaman gizlemediğim bir gerçeği söylemeni istedim senden. Ama bak, inanmıyorum sana. İnanmak elimden gelmiyor. Ne olur anla beni. Elini omzuma koymuştu. Beni korumak ister gibi. İçimde kopan fırtınadan habersiz devam ediyordu. İşte böyle Manoli. Kendi suçumuzun cezasını çekmemiz neyse ne. Ama başkalarının işlediği suçların cezasını da bize çektiriyorlar. Büyük devletlerin Anadolu'yu bölüşmek konusundaki fikrine gelince. Cebinden çektiği yabancı gazetelerden gelişigüzel okumaya başladı. Yunanlıların Küçük Asya'yı en kısa zamanda ve kayıtsız şartsız boşaltmaları lazımdır. Biz onları bir fütuhat için göndermedik oraya. Önümüzde bir gerçek duruyor, yeni Türkiye. Yeni Türkiye tarihi görevinin şuuruna ermiş bulunmaktadır. Bu yenilik idealine karşı çıkmak bizim bakımımızdan büyük bir hata olur. Bütün bunların altında gizlenen şey nedir biliyor musun Aksiyotis? Petrol, kömür, demir, krom. Yani Anadolu'nun el değmemiş servetleri üzerinde yabancıların kurmak istedikleri tekel. Ah dostum ah. Büyüklerin okşayacağı tutar adamı. Küçük sen güvenmeyeceksin onlara. Çünkü menfaatleri çatışır durmadan. Kendi aralarında da anlaşma yoktur. Her biri kendi kanadının altında kalalım ister. Zamanı gelince kullanmak için. Ve bir kere de yakanı kaptırdın mı elini uzatır kolunu kurtaramaz hale düşersin. Varını yoğunu alırlar. İşte Venizelos'un hatası bu. O ki bizim canımız gibidir. Tanıyordu hepsini. Gidip ellerinde bir maşa oldu. Hele kraldan ve saraydakilerden hiç söz açmayalım. Belki bir ufak umut kalmıştı. Ama beyzadeler Venizelos'un hatalarına yeni hatalar ekleyip bizleri uçurumun dibine sürüklediler. Yeter Nikita diye haykırdım. İşitmek istemiyorum artık. İsteyen benim ama dinlemek elimde değil. Fırlayıp kalkmak istedim. Tuttu kolumdan. Sapsarı kesilmişti. Ben de acı çekiyorum Manoli dedi. Benim de canım yanıyor. Kırmızı diz santur çalıyor ve türkü okuyordu bahçede. Neredesin benim perişan köyüm? Bir nefret çığlığı halindesin. Ne anam kaldı, ne kardeşim, ne karım. Sen benim tatlı, güzel Yunanistan'ım. Bütün umudum sendedir. 4. Bölüm Büyük Felaket. 1922 Ağustos'unda Kemal'in büyük taarruzu sırasında Afyonkarahisar cephesine sevk edildim. Gece gündüz siper kazıyorduk. Bütün yiyeceğimiz peksimet ve kurutulmuş balıktan ibaretti. Dişimi sıkıyor, yüreklendirmeye çalışıyordum kendimi. Bunun adına savaş derler Aksiyot istiyordum hep içimden. Fedakarlık saati gelip çattı işte. Politikayla ne ilişkin var senin? Sen sadece vazifeni yapıyorsun, o kadar. Ağustos ayının ortalarına doğru, tam 15'i miydi ayın yoksa 14'ü mü hatırlayamıyorum, aşağı yukarı 500 atlı tutan bir Türk kolu bir dere yatağından aniden fırlayıp cepheyi yardı. Ve bizi demir yoldan tecrit etmek üzere sağa doğru dört nal ilerledi. Topçu birliklerimiz harekete geçti hemen. Biraz sonra da düşman ilerlemesini kesmiş ve kendi hatlarına çekilmiş bulunuyordu. Birdenbire sustu toplar. Ağır bir sessizlik çöktü havaya. Ordunun kalbi durmuştu sanki. Türk süvarileri bundan cesaret alıp yeniden hücuma kalktılar. Biz yukarıda siperlerin içinde beklediğimizden hiçbir şey anlayamamıştık. Ama facianın havada dolandığını seziyorduk. Birbirimize bakıyorduk durmadan. İdam mahkumları gibi sessiz ve soluksuzduk. Şüphe ve korkular dudaklarımıza kadar yükseliyor ama ifade bulamıyordu bir türlü. Hain sessizlik. Top ateşi başlamayacak mı? Niçin hala çalmıyorlar ateş borusunu? İnsanın canını çıkaran yürüyüş bundan bin kat iyidir. Ve gene bin kat iyidir bundan. Daha dün lanetler yağdırdığımız savaş. Ölmek böyle can çekişip beklemekten çok daha rahattır herhalde. Ne oluyor peki? Yoksa kuşatıldık mı? Türk çetecilerin gelip bizi nallamalarını mı bekliyoruz? Eğer cephane bittiyse bizi neye burada küflendiriyorlar, neye? Bir mezar taşı üzerimize kapanır gibi bastı karanlık. Kimsenin uykusu yok. Sinirler alabildiğine gerilmiş, neredeyse çatlayacak. Karış karış karanlığı tarıyor gözlerimiz. Düşmandan bir iz arıyor. Burun deliklerimiz ürperiyor. Çoktan başlamış kaçmaya düşüncemiz. Burada çivilenmiş, işkence çeken vücuttan uzakta dört nal gidiyor. Tuhaf tuhaf şeyler düşünüyor insan. Anasını düşünüyor mesela. Elinde bir fotoğraf ağlarken. Kaç zamandır bir kadına sarılıp yapmadığını düşünüyor. Postacıyı hayal ediyor kapıyı çalarken. Elinde resmi mühürlü, kırmızı damgalı bir ordu zarfı. Vatan uğrunda kahramanca öldü oğlunuz. Ağlayanları düşünüyor insan ve sevinenleri ve malları bölüşen mirasçıları hayal ediyor. Hiç bitmeyecek mi bu rezil gece? Şakacı arkadaşlara ne oldu peki? Niye bitler, açlık ya da orospular hakkında hikaye anlatmıyorlar? Neye? Drosakis nerede acaba? O mutlaka bir şeyler sezer ve bu sıkıntıyı dağıtacak bir laf bulurdu. Ama hastaneden döndüğünden bu yana durmadan keşfe çıkarıyorlar çocuğu. En tehlikeli vazifelere onu gönderiyorlar. Ölüp gitsin istiyorlar. Anlamayacak ne var bunda? Bir mırıltı dolaştı bütün siperi. Emir'den çok bir yılan ıslığını andıran bir fısıltı. Gelip bize ulaştı ve kurtaracak yerde dehşete saldı bizi. Ricat. Birkaç saniye ya sürdü ya sürmedi, pılı pırtımızı toplayıp yola koyulmuştuk. Bütün gece yürüdük. Korunma kaidelerine harfiyen riayet ediliyordu. Artçı kıtası, koltuk hattı bölüğü, irtibatlar, keşif görevlileri. Her şey tamam. Ama sabahki ilk konakta gene de o korkunç manzara bekliyordu bizi. Nokta görevlileri süngüyle delik deşik edilmiş ve o feci halde bırakılmışlardı. Biraz daha ileride taşıtlar, toplar, çantalar, kasketler ve paramparça gövdeler, eller, ayaklar, başlarla örtülü koskoca bir yayla gördük. Şeytan sürüleri hayatı yeryüzünden silip kaldırmak için bulutlar halinde gelip buraya yüklenmişlerdi sanki. Dehşet içinde çivilenip kalmıştık. Sancılananlar, kusanlar vardı aramızda. Nihayet birimiz konuşmak cesaretini buldu kendinde. Ne demek oluyor yani bu? Eğer biz de bittiysek söylesinler bilelim. Kimse cevap vermedi. Harabe haline gelmiş bir köyde talimat beklemek üzere açıkta konakladık. Kalem kağıdı olanlar evlerine yazmaya koyuldu. Hiçbir posta servisinin mektuplarımızı yerine ulaştırmayacağını bildiğimiz halde son arzularımızı belirtmek ve birkaç tatlı söz söylemek istiyorduk. Dehşetten buz kesilmiş ruhumuz bir genç kızın göğsünde ya da kollarında bir annenin biraz olsun dinlensin ve ısınsın diye. Yüzbaşı yıkıntıların arasında Türklerin gizlenip gizlenmediğinden emin olmak amacıyla bir kol görevlendirmişti. Bizde bir umut uyandırdı bu. Belki de burada kalıp bir savunma düzeni kurmak mümkün olurdu. Aşçılar ateş yakmış, tencereleri yerleştiriyorlardı. İyaşet çavuşlarının iki manda yakaladığı söylentisi dolaştı kulaktan kulağa. Manda falan değil dedi birisi. Çatlamış iki beygir. Filipo bıyık altından gülerek aldırmayın dedi. Et yersek diriliriz. Gerisin geri püskürtürüz Kemal'i. Kol gezenler çok geçmeden dönmüştü. Midillili, Gavrileli de onlarla birlikteydi. Küçük bir bebek vardı kollarının arasında. İlerleyip yüzbaşıya gösterdi çocuğu. Çok aradım yüzbaşım dedi ama nihayet bu küçük çeteciyi yakaladım işte. Mirasçım olmadığını göz önüne alarak bu ufaklığı öldürmeyip bana bırakmanızı hararetle rica ederim. Bir anda ıslıklar koptu, kahkahalar yükseldi. Kendine gelir gibi oldu insanlar. Bunalmışlardı hepten, ferahlamak için bunu fırsat bildiler. Mirasçın kalmadıysa dölün de mi kalmadı hay Gavrileli? Bula bula Türklerin dölünü mü buldun yağma edecek? Adanızda yaptığınız o zeytinyağlar hiçbir işe yaramıyor desene aslanım. Saatlerdir uykusu gelmiş bir maymun gibi sessizce oturmakta olan Arsenis birden fırlayıp aramıza geldi ve hergelece göz kırparak ''Susun da dinleyin'' dedi. ''Bu yavrucağın gerçek hikayesini anlatayım size.'' Gavrileli'nin kanındandır bu çocuk. Bu köye vazifeye geldiğimiz gün bizimkinin küçük bir hanımla tatlı tatlı bakıştığını görmüştüm. Yeniden başlamıştı gülmeler. Gavrileli kendini savunmak için kıvranmaktaydı. ''Vallahi yalan, billahi yalan, benim falan değil, sadece buldum.'' Annesinin etrafında emekleyip duruyordu. Ölmüştü annesi. Yalan söylüyorsam canım çıksın. O ana kadar susmuş olanlar öfkeyle bağırdı birden. Kesin artık be, ne güzel de buldunuz neşelenecek günü. Yaşlı kadınların süslenmesine benziyor sizin bu haliniz diye söylendi bir başkası. Hepimiz mahvolmuşuz, siz işin alayındasınız. Saatlerden beri beklenen irtibatlar nihayet görünmüştü. Dayak yemiş gibiydiler. Soluk soluğaydı atları. Subayları alıp bir köşeye çekildiler. Ama böyle bir anda sır saklamak olur mu hiç? Haberler hemen yağdı. Cephe çökmüş, alaylar darmadağınmış. Kumandasız kalan ordu başıboş ve perişan aklına geleni yapıyormuş. Kimisi dağlara, kimisi dere yataklarına doğru kaçıyormuş. Bir taşıtta yer bulabilmek için birbirini öldürüyormuş insanlar. İntihar edenler varmış. O zaman olup biteni tasvir etmek imkansız. Hiç kimse düşünmek, emir ya da öğüt dinlemek için saniye kaybetmedi. Aylardan beri hazırdılar ve sadece bu anı bekliyorlardı sanki. Kardeş dönüp de kardeşine bakmadan kaçmaya koyuldular. Her şeyin sonu olduğunu anladığım vakit bunun, tüfeğimi kapıp haykırarak koşmaya başladım. ''Nereye gidiyorsunuz arkadaşlar? Terk etmeyin her şeyi, durun, durun da kendimizi savunalım.'' ''Ateş edin, devirin şunu.'' diye gürledi bir çavuş. Yere attım kendimi. Bir caminin arkasına doğru süründüm. Kurşun yağıyordu üzerime beni susturmak için. Ağlamak, bağıra bağıra ağlamak istedim ilkin. Sonra birden ben de paniğe kapıldım ve deli gibi kaçmaya koyuldum. Ve tesadüf beni Drosaks'in üzerine atıncaya dek durmadan koştum. Bir asker çıkmıştı karşıma. Kolumdan yakalayıp dur arkadaş demişti. Şurada bir yaralı var. Türklerin eline canı geçmemek için kendisini öldürmemi istiyor. Ne yapsak ki? Dönüp baktım yaralıya. Rüya görüyor gibiydim. Nikita, Nikita. Diz çöktüm hemen başına. Heyecandan gözleri yaşarmıştı. Gözlerini kırpıyordu durmadan. Yaralı göğsünü ve kırık ayaklarını gösterdi bana. Gömleğinin bir parçasını yırtıp yaralarını sardım. Nasıl ihtiyacım vardı öğütlerine onun, öfkelerine, patlamalarına, gerçeği dile getirmesine. Şimdi anlıyorum seni Drosakis ve hazırım gelmeye ardından. Binlerce ve binlerce olacağız seninle. Ama Drosakis sadece ıstırapla mücadele halindeydi şimdi. Yaptığı en ufak bir hareket bile bir işkenceydi ona. Hemen oracıkta sedye yerine geçecek bir şeyler yapabilmek için beni durdurmuş olan askeri aradım. Ama yok olmuştu ortadan. Saat ve para bulmak umuduyla ölülerin üst başına kucalamaktaydı çünkü. Vakit kaybetmemek için sırtladım yaralıyı. Hemen yola koyuldum. Zaman zaman durup dinlendiriyordum onu. Bir an gelip kaybetti kendini. Yere uzattım. Atlılar geçiyordu oradan. Atlılarla birlikte Lefusis geçiyordu. Nikita'nın eski bir arkadaşıydı Lefusis. Unutulmaz saatler yaşamıştık üçümüz hastanede. Görmüştü beni. Durması için bağırarak fırladım. Lefusis, Drosakis var burada. Ağır yaralı. Dur Lefusis, nereye gidiyorsun? Drosakis ağır yaralı diyorum Lefusis. Bir orman yolunda kaybolup gitmişti. Doğrulttum Drosakis'i. Uyuyan küçük bir çocuğu kucaklar gibi kollarımı aldım. Zaman zaman gözlerini açıyor ve bitkin bir sesle git diyordu bana. Bırak beni, git bir an önce buradan. Seni kurtaracağım Nikita, yaşayacaksın. Yaşaman lazım, anlıyor musun? Senin yaşaman lazım. İri ter damlaları akıyordu yüzümden. Boynumdaki sinirler gerildikçe geriliyordu. Ellerimi duymuyordum artık. İlerliyordum. Gözlerimin gördüğü şeyi bir türlü kabul etmeye yanaşmıyordu aklım. Önümde iki asker vardı. Sandıklar, eşyalar ve halılarla yüklü bir arabayı götürüyorlardı. İhtiyar bir Türk'le ihtiyar karısını ellerini kollarını sımsıkı bağlayıp oturtmuşlardı. Arabanın üstüne. Ben konuşunca durdular. Yaralı için biraz yeriniz yok mu çocuklar? Dilimden anlamaz gibi baktılar yüzüme. Gözleri çakmak çakmaktı. Zil zurna sarhoştular. Paytaklaşmış bir sesle ''Köprünün öte yanında bizi bekle'' dedi birisi. Sonra bir kahkaha savurup arkadaşına döndü. ''İyi demedin mi Timyo?'' Bir rakı matarasını sırayla ağızlarına götürüp diktiler. Günlerdir susuz kalmışçasına içiyorlardı. Beraber geçtik köprünün öbür yanına. Arabadan atlayıp halılarla eşyayı aşağı yığdılar. ''Tesalya'ya daha çok var'' dedi Timyo. ''Yalan mıyım?'' Kırılıyorlardı gülmekten. Ben en ufak bir harekette acıdan kendini kaybeden Drosakis'in ayaklarını bağlamak için iki tahta buluncaya kadar onlar köprüyü uçurmuşlardı. Köprüyle beraber ihtiyarları da. Bir an önce yola koyulmak için atı kırbaçladıklarını görerek koştum. Bu fırsatı da kaçıracak olursam Türklerin eline düşmemek mucize olacaktı. Fırlayıp gemlerinden yakaladım hayvanı. Drosakis devrilmiş, kan kusmaktaydı. ''Ben yolu biliyorum arkadaşlar'' dedim. ''Tek başınıza kaybolursunuz bu yörede siz. Sonra arabayı elinizden almak için bizimkiler bile öldürür sizi.'' Düşünmelerini bırakmadan Drosakis'i kaldırıp attım arabanın üzerine ve hemen atlayıp sürmeye başladım. Düşünüp itiraz edecek durumda değildiler. Yiyip içmeye koyuldular hemen. Bir yandan da yakası açılmadık laflar edip gülüşüyorlardı.